bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 1. Özürlüler Şurası, Çağdaş Toplum, Çağdaş Yaşam ve Özürlüler Ön Komisyon Raporları, 29 Kasım 2 Aralık 1999 Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Sunuş. Bugün dünyada Birleşmiş Milletleri üye ülkelerin imzalamış oldukları İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde toplumları oluşturan bireylerin eşit haklara sahip olması evrensel ilke olarak kabul edilmiştir. Bu ilkeyi hayata geçiren gelişmiş ülkeler, özürlülerine verdiği önemi eğitim, sağlık, meslek, iş, ulaşım ve sosyal haklar yönünden özürlü özürsüz tüm bireylerine eşit imkanlar sağlayarak ortaya koymaktadırlar. Ülkemizde de tüm vatandaşlarımız eşit haklara sahiptirler. Anayasamızın 42. maddesinde kimse eğitim ve öğretim hakkında yoksun bırakılamaz. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 48. maddesinde herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 50. maddesinde kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 61. maddesinde devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır ifadeleri yer almaktadır. Özürlü bireylerimizin hakları anayasamızda açıkça belirtilmesine rağmen uygulamada bir takım güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bugün ülkemizde 5,5-6 milyon özürlü birey olduğu tahmin edilmektedir. Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişi oluşturan bu vatandaşlarımızın önemli sorunları bulunmaktadır. Özürlü bireylerimizin sorunlarını çözümlemek için pek çok çaba harcanmış, özellikle 1991 yılından sonra toplumun bilinçlendirilmesi ve özürlülerin eğitimleri konularında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Özürlülerin meslek edinmeleri ve istihdamları, sağlık ve sosyal hakları konularında daha kapsamlı çalışmalar başlamıştır. 1997 yılında 571, 572, 573 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılışıyla kanunlarda özürlülere ilişkin bazı değişikliklerin yapılması sağlanmış, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş, eğitime ilişkin daha yeterli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak halen uygulamalarda bir takım yetersizlikler mevcuttur. 2000'li yıllara adım atarken özürlüleri ilgilendiren her konuda sorunların kalıcı ve sağlıklı şekilde çözümlenebilmesi için 1. Özürlüler Şurası büyük önem taşımaktadır. Şurada üniversite temsilcileri, resmi ve özel kurum, kuruluş temsilcileriyle sivil toplum örgüt temsilcilerinin bir arada konuyu bilimsel ve uygulamalı boyutlarıyla tartışmak, değerlendirmek ve yapıcı önerileri hayata geçirmek üzere geleceğe yönelik yararlı kararlar alınacağından eminiz. 1. Özürlüler Şurası'nın başarılı geçmesi dileğiyle, Şura'nın başlangıcında dönemin Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici'yi ve Özürlüler İdaresi Başkanı merhum Süleyman Yan Çotoral'ı teşekkürle anıyoruz. Profesör Doktor Şuayip Üşenmez, Devlet Bakanı. Giriş. Özürlüler Şurası, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 20. maddesi gereğince 2 yılda bir yapılması zorunlu olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın en yüksek danışma kuruludur. Özürlüler Şurası, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görüş ve çözüm önerilerini tartışmak ve ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar oluşturmak, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanlardaki görüş, düşünce ve gelişmelerin aktarılmasını, tartışılmasını sağlamak ve özürlüler ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almak üzere toplanmaktadır. Şura Yön Madde 5. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca 1. Özürlüler Şurası'nı gerçekleştirmek üzere oluşturulan Şura Yürütme Kurulu, 1. Özürlüler Şurası'nın Aralık 1999'da gerçekleştirilmesi ve ana temasının çağdaş toplum, çağdaş yaşam ve özürlüler olarak belirlenmesi ve Şura komisyonlarının 5 ayrı konuda çalışmalarını yürütmeleri kararını almıştır. Özürlülerle ilgili sosyal politika, yönetim ve örgütlenme, özürlü hakları, hizmetler ve mevzuat, özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi, özürlülerin toplumsal yaşama tam katılımı, özürlüler alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi, teknoloji kullanımı ve fiziksel çevrenin düzenlenmesi. Bu kararlar doğrultusunda Şura ön duyurusu resmi, özel kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine iletilmiş ve 1. Özürlüler Şurası 13 Mayıs 1998 tarihinde Ankara Milli Kütüphane'de yapılan hazırlık toplantısıyla başlamıştır. Komisyonlarda görev almak isteyen temsilcilerin kayıtları yapılarak komisyonlar ön rapor hazırlama çalışmalarını başlatmak üzere 29 Haziran 1998 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne toplanmışlar, komisyon başkan ve raportörlerini belirlemişlerdir. Komisyonlar ara toplantılar yaparak çalışmalarını sürdürmüşler ve Şura Yürütme Kurulu'nca Şubat, Nisan, Mayıs ve Haziran 1999'da belirlenen tarihlerde tüm komisyonların toplanmaları sağlanarak ön komisyon raporları üyeler tarafından tartışılmış ve raporlar üzerinde son çalışmalar tamamlanarak 2.1999'da Özürlüler İdaresi Başkanlığı Şura Sekreterliğine teslim edilmiştir. Raporlar üzerinde redaksiyon çalışmaları tamamlanarak basıma hazır hale getirilmiş, yayınlanarak üyelere ulaştırılmıştır. 29 Kasım 1999-02 Aralık 1999 tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapılacak 1. Özürlüler Şurası'na bilim adamları, resmi ve özel kurum kuruluş temsilcileriyle sivil toplum örgütlerinin temsilcileri davet edilmişler ve katılmak isteyenlerden her komisyonda yaklaşık 100 kişi olmak üzere 500 kişi şura üyesi olarak belirlenmiştir. Şura ön komisyon raporları her komisyonun kendi çalışmalarının bir ürünü olup redaksiyonu yapıldıktan sonra Şura'ya hazırlık çalışması olarak sunulmaktadır. Ön komisyon raporları komisyon üyelerinin özverili çabalarıyla hazırlanmıştır ve Şura'ya hazırlık dokümanı niteliğini taşımaktadır. Ayrıca Şura kararlarına hazırlık olması düşüncesiyle komisyon raporlarında sunulan önerilerden oluşturulan Şura taslak kararları kitapçığı da hazırlanmıştır. Şura kararlarının uygulanmasında meslekler arası çalışmayı gerçekleştirebilme, resmi, özel ve sivil toplum örgütlerine ait kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve organizasyonun sağlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Şura'da raporlardaki mevcut bilgiler, bilim adamları, kurum kuruluş temsilcileriyle sivil toplum örgüt üyelerince bilimsel ve uygulamalı yönleriyle tartışılacak, öneriler ve eleştiriler yapılacak, değerlendirmeler neticesinde Şura kararları oluşturulacaktır. Yakın bir zamanda özürlü bireylerimizin her konuda en ideal uygulamalardan yararlanabilmesine 1. Özürlüler Şurası'nın büyük katkı sağlayacağı düşüncesiyle Şura ön komisyon çalışmalarına özverili bir çalışmayla katkıda bulunan komisyon başkanları, raportörler ve komisyon üyelerine ayrıca Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın emeği geçen değerli personeline Şura Sekreterliği adına teşekkürlerimizi sunarız. Profesör Doktor Necati Baykoç Dönmez, Şura Koordinatörü. Özürlülerle ilgili sosyal politika, yönetim ve örgütlenme. Özürlülerle ilgili sosyal politika. Giriş. Bu raporda özürlüler politikası kaynakların dağılımının ihtiyaç türlerine uygun bir biçimde gerçekleşmesine ilişkin düzenlemeler, usuller ve mekanizmalar olarak ele alınmıştır. Politika kavramı siyasa anlamında bir toplumun tercih ettiği genel politika doğrultusunda toplumsal servet ve hizmetlerin bölüşümüyle ilgili kararları ve bu kararların uygulama araçlarını içeren sosyal politika olarak ifade edilmiştir. Bilindiği gibi sosyal politika, bir toplumdaki sosyal sorunların oluşturduğu bir takım nüfus gruplarının fırsat eşitliği, sosyal adalet, sosyal güvenlik gibi kavramların insan hak ve özgürlükleri temelinde toplumsal bütünleşmelerini sağlayacak bir dizi önlem ve eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlar. Maddi yoksunluk, fiziksel yoksunluk, ruhsal ya da duygusal yoksunluk, bilişsel yoksunluk, kişiler arası ilişki yoksunluğu, fırsat yoksunluğu, bireysel haklar yoksunluğu ve benzeri sorunlardan etkilenen bu nüfus grupları arasında özürlüler önemli bir yer kapsamaktadır. Politika oluşturma sürecinde sorunun çözümü için ne tür müdahalelerin gerekliliği, özürlülerin hangi hizmet programlarından yararlanacağı, hizmetlerin nasıl örgütlenip finanse edileceği, politik kararlara kimlerin katılacağı, politika ve uygulamaların başarılarının nasıl ölçüleceği ve bunun gibi konular önem taşımaktadır. Politika oluşturma sürecinin ilk aşaması, sorunun tanımlanması ve sorunun ilişkin bir veri tabanı oluşturulmasıdır. Bu aşamada aynı zamanda sorunun oluşmasına neden olan faktörlerin incelenmesi gereklidir. Bunu izleyen uygulama aşaması olan çözüm seçeneklerinin içeriğini düzenlemek, hizmet sunumunda kullanılacak örgütlerin yapılarını, var olan politikaların yetersizliklerini giderecek önlemleri belirlemektir. Değerlendirme aşamasında bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirmek, hizmet standartlarını geliştirmek ve özürlülerin savunuculuğunu yaparak onların bu sürece katılımlarını sağlamak ve bunun gibi etkinlikleri içermektedir. Komisyonumuz, özürlüler politikasında bu aşamaların öngördüğü yaklaşımları benimsemiş ve önerilerini analiz aşaması çerçevesinde oluşturmaya çalışmıştır. Politika oluşturmada ele alınan toplumun özgeçmişi, kültürel ögeleri, değer yargılarını, politik unsurları ve teknik faktörler göz önünde tutulmalıdır. Kuşkusuz toplumsal değişimin dinamikleri, hizmet alanları, ulusal ve uluslararası normlar analiz aşamasının kaçınılmaz ölçütleridir. Bu aşama kaynakların özel ihtiyaç gösteren nüfus gruplarına sunulan hizmetlerin, insan hak ve özgürlükleri ve fırsat eşitliği temelinde yeniden dağılımındaki ilgiyi yansıtan sosyal politikanın eyleme dönüşmesinin garantisi olan yasallaşma aşamasıdır. Bu aşama politik iradenin değerlendirilmesine tabidir. Onun içindir ki raporumuzda Cumhuriyet döneminde hükümet programlarında özürlüler politikasına ilişkin programlar irdelenmiştir. Ayrıca 60'lı yılların başından bu yana ülkemizde uygulanan planlı kalkınma sürecindeki 5 yıllık kalkınma planlarında özürlülere ilişkin politikaların uygulama ve stratejileri incelenmiştir. Mevcut yasal düzenlemeler, örgütler ve hizmet uygulamaları üzerinde durulmuş, bu saptamalardan sonra ileriye dönük önerilere yer verilmiştir. Özürlüler politikası odağında hazırlanan raporda özürlülere ilişkin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam alanlarında uygulamalar, yasal düzenlemelerin öngördüğü ulusal normlar ve Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası normların ışığı altında değerlendirilmiştir. Özürlüler politikasının bakış açısı eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel sorun alanlarında özürlülerin fırsat eşitliğinden yararlanan bir nüfus grubu olarak kabul etmesidir. Ayrımcılıktan uzak, ancak gerektiğinde pozitif ayrımcılığa tabi tutularak özürlülerin kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, toplumsal gelişmelerden payını almalarını sağlamak, bağımsızlaşmalarına destek verecek olanaklardan yararlanmalarını temin etmek, sürekli destek, bakım ve korunma ihtiyacı olan özürlülerin insanca ve özel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşama haklarını güvence altına almak, özürlülerin politikasının yadsınamaz sorumluluklarıdır. Anayasadan kaynaklanan eğitim haklarının tümünden eşit olarak yararlanmaları ve toplumla bütünleştirilerek meslek sahibi olmalarını sağlamak politikanın en önemli unsurlarındandır. Özürlüler politikası sadece özürlünün insani haklarını ve sosyal güvencelerini sağlamakla sınırlı olmayıp aynı zamanda özürlülüğe neden olan etmenlerin çözümüyle de ilgilidir. Diğer bir deyişle önleyici hizmetleri de içerir. Özürlüler politikasının oluşturulma sürecinde kuşkusuz başlangıç noktası toplumda mevcut özürlülerin nüfus oranı içindeki özürlülük çeşitleri, risk faktörleri ve yaşam koşulları hakkında bir veri tabanına ihtiyaç vardır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeterli veri tabanı oluşturulana kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO belirlediği oranlar kabul edilmektedir. Özürlülere ilişkin politikaların belirlenmesi için yapılacak çalışmalarda, özürlülerin demografik dağılımı ve sayıları konularında ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi kaçınılmazdır. Özürlüler politikasını yansıtan yasal düzenlemelere baktığımızda, eğitim, sağlık, istihdam ve topluma tam katılımı konularındaki yasaların içeriklerinde özürlülerin haklarının korunduğunu görmekteyiz. Bu yasaların uygulamaya yansımasında pek çok aksaklığın olduğu bir gerçektir. Anayasamızın 42, 50, 61. maddeleri başta olmak üzere yasalarımız, özürlülerin eğitimini, çalışma yaşamını, istihdamını, devlet memuru olma koşullarını, sosyal güvenlik ve sosyal yardım sistemlerinden yararlanma koşullarını, mesleki rehabilitasyon ve benzeri hizmetlerini düzenlemektedir. Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası normlarda özürlüler politikasını ışık tutmaktadır. Bunlar arasında Avrupa Kentsel Şartı'nın çalışma hakkına ilişkin maddelerinde özürlüleri bir mesleğe yönlendirmesi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve özürlülerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin ücretsiz olarak özürlülere sunulması yer almaktadır. Kentlerdeki özürlü ve sosyoekonomik bakımdan engelliler hakkında Avrupa Kentsel Şartı'nın kentli haklarına ilişkin ek dokümanı, her kentlinin en temel hakkının kentteki sosyal etkinliğe ve olanaklara, yaş, ırk, bedensel ve zihinsel kabiliyetlerine bakılmaksızın kendi özgün iradeleriyle erişebilmesini içerir. Ayrıca engelli kişilerin temel kişilik haklarını kullanabilmeleri ise diğer kent sakinlerinin yanı sıra yerel yönetimlerin desteğiyle gerçekleştirilmesi gereğini ifade etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 142 sayılı sözleşmesinin 3. maddesinde özürlüler dahil olmak üzere herkese kapsamlı enformasyon sağlayarak mümkün olan en geniş rehberlik amacıyla istihdamı ilişkin sürekli bilgi temini dahil olmak üzere mesleki rehberlik sisteminin yaygınlaştırılması hükmü yer almaktadır. Özürlü Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ek olarak 9 Aralık 1973'te kabul edilmiştir. 13 maddeyi içeren bu bildirge, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde, İnsan Hakları Uluslararası Antlaşması'nda, Çocuk Hakları Beyannamesi'nde, Akıl Hastaları Hakları Bildirgesi'nde olduğu gibi Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü, WHO, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF ve diğer organizasyonlarının yönetmeliklerinde tavsiye ve tekliflerini belirtilen ilkeler temelinde hazırlanmıştır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin özürlülerin rehabilitasyonuna ilişkin kararları, Sosyal Kalkınma ve Gelişme Beyannamesi'nde belirtilen fiziksel ve zihinsel bozuklukları olanların bakım ve rehabilitasyonunu güvence altına alan ve haklarının korunmasının gereğini belirten kararlar, böyle bir bildirgenin hazırlanmasında genel bir çerçeve oluşturmuştur. Toplumumuzda sakat, sakatlık, özürlü, özürlülük, engelli, engellilik gibi terimlerin kullanıldığı gözlenmektedir. Terminolojide ayrılıklar olduğu gibi ülkemizde mevzuatla ilgili hizmet konularına göre aşağıda belirtilen farklı kıstaslar ele alınmakta ve farklı tanımlar getirilmektedir. A. Uluslararası ve ulusal örgütler tarafından yapılan özürlü tanımları. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO. Haziran 1983 tarih ve 159 nolu sakatların mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı sözleşmesinin birinci maddesine göre sakat terimi uygun bir iş temininin muhafazası ve işinde ilerlemesi hususundaki beklentileri kabul edilmiş fiziksel veya zihinsel bir özür sonucu önemli ölçüde azalmış olan bir bireyi ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü, WHO. Hastalık sonuçlarına dayanan ve sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflandırma yapılmış, sakatlık için 3 ayrı kategoride tanım geliştirilmiştir. Yetersizlik. Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik, fiziksel, yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade eder. Özürlülük. Bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmekteki kısıtlılık veya yetersizliktir. Engellilik. Bir yetersizlik veya özür nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilememesidir. Birleşmiş Milletler, UNE. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ek 3447 nolu sakat kişilerin hakları bildirisinin birinci maddesine göre özürlü, normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar sakattır şeklinde tanımlanmaktadır. Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, SKMKK. Bu kurula göre bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklerinde belirli bir oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereğine uymayacak düzeyde özürlenmiş kişi sakat, özürlenme durumu sakatlıktır. Kurul sakatlığı bedensel ve zihinsel özellikleri bakımından iki kategoriye ayrılmaktadır. Yukarıda sıralanan tanımlar, yasalara, yönetmeliklere, örgütlere göre farklı farklı tanımlar yapıldığını, her yasa veya her kurumun yaklaşımına göre tanımın değiştiğini göstermektedir. Ne kadar iyi bir tanım yapılırsa yapılsın, tanım kaçınılmaz olarak bir eksiklik içermektedir. Bu nedenle özürlülüğün tanımı yapmak yerine unsurlarını sıralamak daha anlamlı olacaktır. Tanım yapılmasının zorunlu olduğu hallerde ise yapılan tanımın özürlü lehine yorumlanması gerektiği bir yasalarda bir son fıkra, metinlerde bir son cümleyle açıkça belirtilmelidir. Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal özelliklerinde doğuştan veya sonradan belirli bir oranda ve sürekli olarak engelleri olan özürlüleri hedef alan, özürlülerle ilgili sosyal politikanın dayandığı temel ilke, özürlülerin de özürlü olmayanlar gibi yasal, sosyal, kültürel diğer bir deyişle tüm insan haklarına sahip olduğu gerçeğidir. Politikayı sorun çözümleyici bir eylem olarak ele aldığımızda, özürlülerle ilgili sosyal politika, özürlülerin sorunlarını toplumla bütünleşmelerini sağlamaya, haklarını korumaya, sosyal güvenliklerini ve eğitimlerini garanti altına almaya yönelik önlemlerle çözümleyen politikalar anlaşılmalıdır. B. Türkiye'de mevzuatın bir kısmında yer alan özürlü tanımları. 1475 sayılı İş Kanunu. 1475 sayılı İş Kanunu, ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen bir yasadır. Kanunun değişik 25. maddesinde sakatların toplumsal hayata kazandırılmaları hususu göz önüne alınarak 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlere %3 oranında sakat istihdam etme zorunluluğu getirmiştir. Bu durumda sakatlığın teknik bir tanımını da getirmek gerekmiştir. 16.1.1987 tarih ve 19.402 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sakatların istihdamı hakkındaki tüzükte 6.1.1997 tarihinde yapılan değişiklikle çalışma gücünü kıstas alan tanımla bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri yüzünden çalışma güçlerinin en az %40'ından yoksun bulunanlar sakat kabul edilmiştir. Özel Eğitim Kanunu 12.10.1983 tarih ve 2.916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'nda 4-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik olmak üzere beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumlarındaki ayrılıklar kıstas alınmıştır. Kanunun geniş kapsamlı bu belirlemeleri dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim okulları yönetmeliğinde özel eğitime muhtaç çocuklar için 15 ayrı kategoride ayrı tanımlar verilmiştir. Bu kanun 6.6.1997 tarihli mükerrer 23.011 sayılı resmi gazetede yayınlanan 573 sayılı özel eğitim hakkındaki kanun hükmünde kararname ile kaldırılmıştır. 573 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yetersizlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılıklar gösteren kişiyi ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kendi sistemi içinde yasal bir tanım yapmamış, bu konu 27 Temmuz 1983 tarih ve 18.117 sayılı resmi gazetede yayımlanan sakatların devlet memurluğuna alınma şartlarıyla hangi işlerde çalıştırılacakları hakkında yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmeliğin 9 Ekim 1998 tarih ve 23.488 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklikle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden en az %40 oranında yoksun olduğunun resmi sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler uygulama bakımından sakat sayılmışlardır. 506 sayılı SSK Kanunu bu kanunda sigorta uygulaması içinde sakatlık unsuru, iş kazası ve meslek hastalığı olmak üzere iki sebebe dayandırılmıştır. Sağlanan sosyal sigorta hakları yönünden sakat tanımında çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kıstası esas alınmıştır. Sürekli iş göremezlik hali bakımından kazanma gücünün en az %10'unun azalmış olması, mağluliyet hali bakımından çalışma gücünün en az 2/3'ünün yitirilmiş olması veya meslekte kazanma gücünün en az %60 kaybetmesi şartları öngörülmüştür. 1479 sayılı Bağkur Kanunu Bağkur Kanunu'nda da SSK benzeri bir sistem öngörülerek bu kanuna göre malum sayılacak sigortalının çalışma gücü kıstası dahilinde en az 2/3 oranında çalışma gücünün azalma esası öngörülmüştür. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu bu kanunda her ne sebep ve suretli olursa olsun, vücutlarındaki hasıl olan arızalar ve duçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçiler malul olarak tanımlanmıştır. Mağlul sayılabilmek için çalışma gücü kıstası esas alınarak tanım yapılmış ancak mağluliyet bir oranla ifade edilmeyerek resmi sağlık kuruluna bırakılmıştır. Kanun uygulaması ile ilgili yönetmelikte çalışma gücü kavramı dikkate alınarak çalışma ve iş görme gücünü %40 ile %70 oranında kaybedenler sakat, çalışma ve iş gücünü %70'in üzerinde kaybedenler üzerinde mağlul olarak belirlenmiştir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu 2828 sayılı kanunun 3. maddesinin C fıkrasına göre, özürlü doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi ifade eder. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 193 sayılı kanunda ve 11 Temmuz 1981 tarih ve 17.297 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik, sakatlık konusunu çalışma gücüne dayandırmış, vergi yönünden sakatlığı 3 kategoride toplamıştır. Ayrıca 24 Şubat 1999 tarih ve 23.621 sayılı resmi gazetede yayınlanan gelir vergisi genel tebliği ile 4.369 sayılı kanunda gelir vergisi kanununda yapılan değişikliklerle sakatlık indirimi kapsamı genişletilmiş, sakatlık indirimden yararlananların içine hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ile basit usulde vergilenen bazı esnaf ve sanatkarlar da dahil edilmiştir. Özürlülere verilen sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik. Özürlü doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan birey şeklinde tanımlanmaktadır. Özürlüler için kimlik kartı yönetmeliği. Yönetmeliğin ikinci maddesine göre doğuştan, kaza ya da etkisi 6 aydan fazla süren sağlık bozukluğu sonucunda meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üstünde bir oranda kaybedenler özürlüdür. Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal özelliklerinde doğuştan veya sonradan belirli bir oranda ve sürekli olarak engelleri olan özürlüleri hedef alan özürlüler politikasının dayalı olduğu temel ilke, özürlülerin de özürlü olmayanlar gibi yasal, sosyal, kültürel, diğer bir deyişle tüm insan haklarına sahip olduğu gerçeğidir.